Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Bu Mu Yani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz.
Bu Mu Yani'nin YouTube'daki ilk herhalde podcast'te de 60 falan olacak.
Bölümde... Hayırlı uğurlu olsun öncelikle.
Haydi bir alkış. Evet, bu bölümde popüler kültür konuşuyoruz.
Niye konuşuyoruz? Aslında hayatımızı nasıl etkilediğini konuşuyoruz.
Evet.
Ve neler olacak bu bölümde olacağım? Bir böyle teaser var hadi.
Ya öncelikle kültür nedir? Popüler kültür nedir? Nereden çıkmıştır? Gerekli midir? İyi midir? Kötü müdür? Güzel yanları sevabıyla, günahıyla bu bölümde bizlerle olacak.
O zaman bismillah diyerek ben konuyu atomlarına ayırarak başlamak istiyorum güzel kardeşim.
Başla. Bismillah dediysen her şeyi yapabilirsin.
Aynen. Abi ilk başta popülerine gelmeden önce kültür nedir? Oradan giriş yapalım. Ya aslında hep sadece sinema, müzik gibi düşünüyoruz kültür işte. Kültür sanat gibi düşünüyoruz ama yani benim şu kapıdan girdiğim anda işte sana verdiğim selamdan tut. Konuşmamız, üzerimize giydiğimiz ya da işte bu kayıt bittikten sonra belki geleceksin bana diyeceksin ki abi işte hadi bir burger söyleyelim. Ya orada burger demem bile aslında bir kültürün parçası. Ama bu nereden geliyor?
Etli ekmek demem lazımdı.
İşte mesela etli ekmek de ayrı bir kültür. Sub kültür. Ya bunlar nereden geliyor? Yani çoğunluk aslında kültürün geçmişte şöyle geliyor. Geçmişten geleceğe nesilden nesile aktarılan bir şeyken bir anda aslında popüler kültürün ortaya çıkmasıyla daha böyle dışarıdan gelen işte özellikle izlediğimiz filmlerden, dizilerden gelen bir şeye dönüşüyor. Yani benim babamın, senin babanın lügatında hadi bir burger söyleyelim diye bir şey yoktu. Bu bir nesilde ortaya çıkan bir şey. Ya da işte ne bileyim şunu düşünebiliriz. The Man in the High Castle romanındaki gibi İkinci Dünya Savaşı'nı Amerika değil de Almanya ile Japonya kazanmış olsaydı. Belki işte hadi bir burger değil de hadi bir schnitzel söyleyelim. Schnitzel söyleyelim diyecektik.
Ekmek arası sushi diyebilirdik o zaman.
Aynen. Belki o sahan söyleyecektik.
Evet, ekmeğin arasına koyardık sushi'yi de.
Kesin koyardık kardeş. Etli sushi yapardık. Ama şey kırmızı etli. Kıymalı.
Kıymalı. Evet abi soğanlı kıymalı sushi kesin olurdu ya.
Olurdu.
Evet abi peki yani artık böyle eskisi gibi en azından bir kültürün kalmadığını biliyoruz yani. Kendi çocukluğumuza bile baktığın zaman atıyorum bayramlar bile kalmadı geyiği yapıyoruz ya. Abi gerçekten,
kalmadı be.
Abi gerçekten kalmadı yani düşünüyorum çok değil mesela 10 sene önce biz bile Denizli'den Eskişehir'e gidip böyle hep beraber büyük aile bayram kutlardık. Şimdi işte teyzemler yurt dışına gidiyor. İşte biz yazlığa gidiyoruz anneannem bize sövüyor bunlar da yine gelmedi falan. Mesela baktığın zaman çok kısa bir zamanda bile bayram gibi yani Türk kültürünün bile en böyle mihenk taşı şeylerinden biri yok oldu mesela. Bizim gibi Eskişehirli bir aile tarafında bile yani İstanbul'da zaten saymıyorum. Ve yani neden bu oldu onu düşünüyorum yani çok üzücü bir şey gibi oldu.
Düşünmüştün böyle nasıl böyle oldu?
Ya evet sonuçta böyle bir sona geldik o eski kültürlerin çoğu kalmadı ve artık kültür dediğin şey popüler kültür oldu. İşte yurt dışına tatile gitmek de bunlardan bir tanesi. Eski kültüre bok atmak da popüler bir kültüre dönüştü. O tarz şeyler böyle eski böyle bohem gelen şeylere dönüştü. Ki ben tekrar bir yerde oraya geri döneceğini düşünüyorum ileride.
Ya aslında biraz böyle sosyal medyayla oldu ya. Şöyle bir şey okumuştum bak çok enteresan. 90'lar diyor son nostalji çağı olacak diyor. Çünkü 90'larda işte şöyle bir pattern söylüyor. Yani işte mesela 70'lerde doğan çocuklar büyüyünce ve böyle kendi kültürel üretimlerine başlayınca bir 70'ler nostaljisi gelir. 80'ler nostaljisi gelir böyle bir 20-30 yıl sonra. Şimdi 90'lar gelecek diyor sırada. Şimdi çünkü 90'larda büyüyen çocuklar artık bir şeyler üretmeye başladı. Ama bu son olacak diyor. Çünkü 90'lar en son böyle hani kültürün tek tipi oldu. Yani herkesin evinde televizyon vardı. Aynı kanallar vardı. Sosyal medya yoktu. Daha böyle bir parçalanma yoktu. Ve ya hepimiz cuma akşamı evde oturup beyaz şov izlerdik. Anladın mı? Sen şimdi YouTube'da onu izliyorsun, o bunu izliyor, öbürü podcast evet, dinliyor.
Herkes beyaz şov izliyordu oturup ya.
Ya izlemezsen dışarıda kalırdın. Anladın mı? Hani evet. Sadece böyle ertesi gün okulda o muhabbete dahil olabilmek için bile izlerdin onu. O yüzden mesela hani şimdi işte 90'lar Türkçe pop diye bir şey var ya. Çünkü herkes o müzikleri dinleyerek büyüdü yani. O böyle bir Mustafa Sandal'dan Ay'a benzer açınca herkes o gerizekalı dansı yapmaya başlıyor otomatikman.
Açsak bile yapılır yani sabahın körü de olsa.
Yaparız kardeş. Yani aslında evet. Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. O kültür böyle insanları bir arada tutan bir şey. Yani böyle bir kesinlikle. Ortak yaşam tarzı yaratıyor. Ve birazdan aslında böyle daha kültürel emperyalizmde konuştuğumuzda geleceğimiz nokta. Özellikle aslında bir şey pompalanıyor ki daha geniş bir kitle yani atıyorum. Sen işte Avrupa'dan Türkiye'ye doğru bir yaşam tarzı, bir kültür aracılığıyla enjekte edince o insanları da aslında böyle daha fazla ortak nokta buluyorsun. Sonra onlara kendinden bir şeyler satmaya başlayabiliyorsun. Kendi hayat tarzın gibi. Buradan şey atlayalım mı? Biraz böyle tarihi gelişimine.
Atla.
Hadi atlayalım o zaman.
Atla.
Oğulcancığım, popüler kültür diye bir şey yoktu zamanında. Ya zamanında dedim de sanki bizim zamanımızdaymış gibi. Ya geçmişte böyle bir şey yoktu aslında. Yani alt kültür vardı, üst kültür vardı. Yani saraylılar vardı, aristokrat kesim vardı. Bir de köylüler vardı. Saraydakilerin işte kendi kültürel aktiviteleri vardı. Daha böyle işte opera gibi, daha bale gibi. Daha elit bulabileceğimiz şeyler. Köylülerin böyle bir şeye erişimi yoktu. Aslında bu yani şu an gördüğümüz şey işte popüler olmasının sebebi herkesin her şeye erişimi var. Yani en alttaki kesimle en üstteki kesim aynı şeyi izleyebiliyor ki daha genelde izliyor gibi. Ve önceden şöyle de bir şey vardı. Üsttekiler alttakilere üstten bakıyordu hakikaten. Yani üst kültür alt kültür diye ayrılmasının sebebi üst kültürdeki insanların biraz da böyle alt kültüre daha ezikleyerek işte hani köydeki ne bileyim daha halk müziğine belki aşağılar bir şekilde bakıyordu. Bu da şu yüzden önemli. Bugün bunun intikamı alınıyor aslında. Yani böyle Recep İvedik'in ya da işte daha konuşacağımız böyle basit kültürlerin ön plana çıkmasının sebebinin altında aslında biraz da şey var yani. O geçmişte tepeden bakma şimdi tam tersine dönmüş durumda.
Ya aslında o konu çok yani bir intikam almak da kesinlikle vardır ama şey de var bence. Bu daha önce seninle çok kez konuştuk ya bu konuyu. Hayata attığın hakkında çok fazla emek harcamayıp çok risk almayıp insanların durduğu yerde bir şekilde kendini mutlu etme yöntemi. Yani gidip mesela Recep İvedik gibi bir adamın işte ne bileyim bir konferansta bir CEO'ya laf sokup böyle yaptıktan sonra işte Türkiye'deki 8 milyon insanın kahkaha atmasının sebebi de
tabii.
Asla kendi gidip büyük ihtimalle CEO olacak kadar bilgi birikimi veya çalışma CEO'luk övmek için değil ama sonuçta belli bir emek karşılığı geliyorsun. Diğer adam hiçbir şey yapmadan, hiç kendini geliştirmeden onu ezmese bile ezen biriyle beraber artık bir takım taraftarlık oluşturmuş oluyor.
Ya evet, lümpenlik aslında yani.
Bunu. Evet, yine mastürbasyon yani.
Kavramsallaştırmak gerekirse. Neyse, oralara birazdan geleceğiz. Sonra abi şu oluyor, bu tarihi gelişimi bitiriyorum artık. Bu köyden, yani sanayi devrimiyle beraber köyden kente göç başlıyor. Şehirler oluşuyor. Ondan sonra bir işçi sınıfı oluşuyor, mesai saatleri oluşuyor. Sonra bir bakıyorsun, işte 9-6 çalışan, şehirlerde yaşayan ve 6'dan sonra boş kalan insanlar var. Bu insanlar nereye sıçacaklar?
Ne yapacak bu
insanlar? Hani anladın mı? İşten çıkınca ne yapacaklar? Ya aslında bugünkü bizim böyle günlük yaşam tarzımızın çoğu o andan itibaren oluşuyor. İşte kafeler, restoranlar. Çünkü önceden böyle bir şey yok yani. Bir köylü hiçbir zaman dışarıda bir restoranda ya da bir kafede yemek yiyip bira içme gibi bir şey yokken bir anda o orta sınıfın ortaya çıkmasıyla yani bugünkü artık bizlerin ortaya çıkmasıyla yeni yeni alanlar, yeni yeni talepler ortaya çıkıyor. Ondan sonra işte şehirdeki kafe, restoran, tiyatro, sinema bunların hepsi tam olarak aslında oradan itibaren ortaya çıkmaya başlıyor.
Orada da abi şöyle bir şey oluyormuş. Ben de öyle okurken gördüm. Buna işte Marksist yabancılaşma kuramı diyorlarmış. Tam o alienation. Bahsettiğin aynen. Tamam işte bu sanayi işçi sınıfının ortaya çıkıp artık alt kesimin orta seviye artık para kazandığı ve gelir seviyesinde olduğu durumlarda eskiden herkes bir şekilde zanaatkardı ya yani. Daha önce konuştuk sen de bunu. Saat yapıyorsun ve bu saati artık sen yapıyorsun. Arkasında işte Oğulcan Aydoğmuş yazıyor. Ama artık sanayileşme zamanından, devriminden sonra bir üretim bandında sen sadece işte bu kalemin metal kısmını yapıyorsun. Ve artık hiçbir şey yapmıyorsun aslında hayatta. Yani yaptığın ürünün son şeyini görmüyorsun. Hayatta bir anlamın yok. Bir şekilde insanın içinde o anlam kaybı oluşuyor ve saatlerce çalışıyorsun. Ve tam dediğin gibi popüler kültür de tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü senin artık hayatta hiçbir anlamın kalmadığını hissedip bildiğin için bunun yerine işte nesneler, arabalar, giydiğin kıyafetler.
Tüketim aslında.
Ya her şey ve aslında artık eskiye göre parası da olan bir kesim. Ya mükemmel pazar oluşmuş oluyor. İnsanın içini boşaltıyorsun ve diyorsun ki yeniden içini doldurmak için Ford'un yaptığı gibi yani. Kendi çalışanlarına uzun vadeli kredi açıp kendi arabalarını satıyor ve diyor ki siz asla bu fabrikaya işte topu taşımaya gelecek kadar basit değilsiniz diyor.
O
ama
ne hala ya?
Oğlum inanılmaz ya ve adam...
Sömürdüğün adama bir de mal tutuyorsun ya.
Bir de 15 yıllık borca sokuyorsun abi insanlara. İstifade edemiyor.
El insaf kardeşim.
Ben çok zekice buluyorum böyle şeyleri ama...
Aynen. Ya bu arada
bir taraf için de kötü yani.
Bunu niye anlatıyoruz? Çünkü abi aslında ya şöyle bir sıkıntı var. Bugünden bakınca birçok şey kanıksandığı için mesela bu sana anormal gelmiyor
bu arada
yani.
Şu an mesela Ford'u yabancılıyoruz ama çok benzerini kendimiz yapıyoruz.
Ne açıdan?
Ya mesela o adamların araba alıp 15 yıllık borca girmesi gibi... Canım. Biz de sürekli yeni kıyafetler, Ya ne bileyim 12 taksitle iPhone 12 alıyoruz. Maaşım 5000 lira, telefon
iPhone
15 bin lira.
Şimdi 12 taksit.
12 taksit. Keşke öyle bir şey olsa. Demek istediğim onlara mesela geçmişte bakıp insan yabancılaşıyor ya böyle şeylere. Bakıp diyorsun ki abi aptal mısın? Niye böyle bir şey yaptın diyorsun. Abi sen kendin 16 taksitle iPhone alıyorsun. Ki daha senin eve aldığın televizyon taksit devam ederken 3 taksitle de ayakkabı alıyorsun. Bir farkınız yok ya sanayi devrimindeki orta kesimden. Evet. Sadece daha modern
hissediyoruz. Sadece kanıksamışsın aslında. Evet. Ya mesela şey Charlie Chaplin'in böyle Modern Times'ını falan izleyince ilk böyle bu devrimin ilk gerçekleşmeye başladığında yani insanların böyle normal hayattan bu tarz hayata ilk geçtikleri dönemde aslında çok fazla eleştiren olmuş. Mesela bugüne gelince artık o biraz daha böyle zaten popüler kültürün altında eziliyor. Eleştiri dediğin şeyler. İşte o dönemde de şey çıkıyor ortaya. Bu hem o senin anlattığın yabancılaşma hikayesi yani sen bir saat yapıp o saati dışarı çıktığında insanların kolunda görüp ya ben ne yaptım? Evet saat yaptım ve bir insan o saate bakıyor derken bir anda saatin vidasını sıkan insana dönüşmen. Bir de doğadan kopuşun aslında yani normalde köy evinde doğayla iç içe yaşarken şehirde böyle küçücük apartmanlara gelmen. Bunların hepsiyle beraber bir şey ortaya çıkıyor. Yani o insanın içini boşalttın ne yapman gerekiyor? Aslında orada işte daha böyle endüstriyel kültür dedikleri yani kültür endüstrisi dedikleri şey ortaya çıkıyor. Aslında o da bir tüketim aracı olarak kültür. Diyor tek tipleştirilmiş bir kültür diye. O dönemde de o dönem dediğimde 1930'lar falan işte Frankfurt Okulu ortaya çıkıyor. Frankfurt Okulu da neydi adamın adı? Şuraya not almışım. Max Horkheimer.
Horkheimer
kurmuş. Daha sonra bunun içine işte Adorno giriyor. Erich Fromm falan giriyor. Bunlar aslında tam olarak bunu eleştiriyor. Yani
Erich Fromm da okuması ne zor ya.
Evet biraz
ben
zor.
İki kitabına başladım. İkisini de yarım bıraktım yani. Abi bir sayfa paragraf var ya böyle sonuna geldiğinde abi ne anlatıyordu öyle.
Başını unutuyorsun değil
abi,
mi?
Çok berrak olman lazım yani. Eski sevgili derdin olmayacak, iş derdin olmayacak böyle pür bir berraklıkla böyle durup
ve insanı dertlendiriyor öyle kitaplar zaten yani.
Onların hepsi dertlendiriyor abi insanı.
Tam olarak oraya geliyoruz aslında. Ya bunlar aslında şu an o konuştuğumuz şeyin kritiğini yapıyorlar. Diyorlar ki yani hani insanları bu şekilde şehirlere taşıdınız. Aslında bu yarattığınız şey yeni bir kölelik yöntemi. Yani siz eski köleliği ortadan kaldırıp şimdi insanlara diyorsunuz ki işte biz sana para veriyoruz. Özgürsün aslında. Ama şu işte çalışabilirsin ve işten sonra şu aktiviteleri yapabilirsin diye. Yani bu eğlence sektörünün bir endüstriye dönüşmesini eleştiriyor. Ama altında da şöyle bir şey var. Yani hani hep diyoruz ya mesela böyle saçma bir dizi izleyen insana soruyorsun. Abi niye bunu izliyorsun? Ya, oğlum bütün gün çalıştım. Hani artık böyle kafamı boşaltacak bir şey izlemek istiyorum diyor. Ama aslında bu şöyle bir döngü yaratıyor. Bu sefer statükoyu değiştirecek hiçbir şeyin olmuyor elinde. Yani bütün gün çalışıyorsun. Tamam ona mecbur olduğunu kabul ediyorsun. Ondan sonra kendini bir aptal bir diziyle uyuşturuyorsun. Yani herhangi bir kafanı açacak bir şey izlemiyorsun. Ve yavaş yavaş aslında toplumun çoğu böyle bir o yine Modern Times'daki koyun sürüsü gibi koyunlara dönüşmüş oluyor.
Evet abi burada bir durup şey konuşalım ya. Bunu bir çeyrek hayat krizinde falan da konuşuyoruz ya. Ya aslında mesela şu anki durumun bir kölelik olduğunun farkına varıp mesela bunu kabul ettiğimiz tez üzerinden ilerliyorum. Nasıl mesela o köleliği yıkmak için böyle o zincirini kırıp risk alıp kaçman gerekiyor ya bir şekilde. İşte istifa etmek gibi böyle daha romantik bir şeyden bahsetmiyorum. Hele ki şimdinin dünyasında ve Türkiye'sinde ama mesela akşamları gidip kitap okumak, dil öğrenmek, bu tarz networkler yapmak için sosyalleşmek club olabilir, her yer olabilir. Clubhouse olabilir.
Clubhouse, bizim giremediğimiz.
Abi, ya çok güzel kaçırdık ve işte mutsuz değilim kaçırdığımız için ya. Ben de hiç mutsuz değilim. Ve abi işte tam o köylükten nasıl böyle filmlerde Esaretin Bedeli'nde falan akşamları kalkıp çalışıp duvarı kazıyorsa şimdinin zamanında da işte atıyorum akşam gidip kendini geliştirip farklı bir yola çıkman gerekiyor. Ve yani buna bu gözle bakmadığın sürece bir motivasyon bulamıyorsun bence. Ya ben mesela ne zaman mutsuz olsam yaptığım işten veya bilmem neyden işte atıyorum ya seninle konuşup kafa açtık, podcast yaptık. Ya akşamları gittim, abidik gubidik online eğitimler aldım, bilmem neler yaptım falan. Hepsi aslında Esaretin Bedeli filmindeki gibi bir şekilde bu döngüden çıkabilmek içindi. Ama işte dediğin gibi sistemde zaten mindset olarak yani kafa yapısı olarak sana şunu diyor. Abi çok çalıştın. Tamam oğlum akşam artık aç ya işte bir tane bilmem ne dizisi.
Boşalt o kafayı
boşalt
ya.
Boşalt abi deli misin? İçki iç, içmiyor musun? Ne bileyim yapabildiğin kadar çok seks yap, onu da mı yapmıyorsun? Alışveriş yap bilmem ne. Tabii ki seks yapmayı laf etmiyoruz millet. Ama gereksiz tüketim yani yapmaman gereken şeyleri yaptığın zaman hep aynı döngünün içine sistemde kalmış oluyorsun. Bu sefer zaten yine kasa kazanıyor her zaman olduğu gibi.
Aynen öyle. Bir tane B.F. Skinner diye bir psikolog var. Bu yanılmıyorsam yani davranışsal psikoloji alanında bir herif. Galiba da kurucusu ya da en yaygınlaştıran herif olarak da aklımda kalmış. Bu herif abi fareler üzerinde bir deney yapıyor. farelerin davranışlarını değiştirmeye çalışıyor. Atıyorum işte mesela şuradaki peyniri yeme. Fareden istediğim bu. İlk başta şunu deniyor. Her o davranışı yaptığında cezalandırmayı deniyor. Ve şunu görüyor. Gerçekten bir süre yapmıyorlar. Fakat kalıcı bir değişiklik yaratamıyorlar. Ama sonra bir de şu deneyi yapıyor. Fareler istediği davranış yapmadığında onları ödüllendiriyor.
İğrenç bir deneymiş değil mi?
O zaman öldürünce yapmıyorlar bir daha. Abi, çok enteresan. Oğulcan.
Bunu da
literatüre geçiyor bu.
Bunu da birçok yerde görebilirsiniz.
Bir de alternatif olarak ödüllendirmeyi deniyor. Ve ödüllendirilen fareler gerçekten kalıcı bir şekilde o davranışı adapte ediyorlar. Sonra Huxley de işte bu Cesur Yeni Dünya'nın yazarı bu deneyi gördükten sonra şunu söylüyor. İleride diyor iktidarlar
daha doğrusu, sıçtık falan diyor değil mi annem?
İktidarlar şey yapacak diyor yani artık cezalandırarak değil ödüllendirerek insanları kontrol altında tutacak. Ve bu şuna yol açacak. İnsanlar o kendisine zulmeden sistemi sevmeye başlayacaklar. Gerçekten o sistemin içinde mutlu olup yani kendi köleliklerinde mutlu olup bundan keyif almaya başlayacaklar diyor. Sonra zaten onun üzerine Cesur Yeni Dünya'yı yazıyor. Ve orada şöyle uzun bir şey var. Notu almışım da hepsini okumayacağım. Şöyle bir şey yazmış. Gözyaşlarının olmadığı bir diktatörlük. Yani senin acının yerini zevkin aldığı bir toplama kampı diye tasvir etmiş bunu. Ya aslında bir tık böyle şey gibi. Matrix gibi yani.
Evet.
İçinde yaşadığın dünyayı o şekilde tasvir ediyorsun. Ama bunu mesela sadece şey olarak düşünmemek lazım. Şu an biraz daha böyle teknokrasi çağında yaşıyoruz ya. Yani yavaş yavaş artık böyle iktidar devletlerden şirketlere, teknoloji şirketlerine kaymaya başladı. Mesela şöyle düşünebiliriz. Hani hep konuştuğumuz şey Instagram gibi, Twitter gibi uygulamalar aslında tam olarak bunu çok iyi biliyorlar. Yani beynin ödül mekanizmasını, dopamini çok iyi biliyorlar. İçinde davranış bilimciler çalışıyor. Ve sana onların istediği davranışı her yaptığında yani uygulamalarına her girdiğinde ödül veriyor. Bir dopamin salgılayacak şekilde tasarlıyorlar ürünlerini. Ve sen gerçekten aslında sabah kalktığında hür iradenle telefon alıp Instagram'a girdiğini düşünüyorsun.
Öyle bir güvercin deneyimi vardı ya.
Yani beyaz güvercin,
beyaz güvercin deneyimi vardı değil mi?
Ama aslında özgür değilsin yani. Hani orada bir özgürlüğünün elinden alınması durumu var bence.
Evet abi. Yani ve bu şeyle Yalın Alpay anlatıyordu galiba bir programda. Bakın Yalın Alpay popüler kültür yazın. Bayağı iyi. 1,5 saatlik falan bir konuşma.
Yalın Alpay iyi ya.
Adam her şeyi konuşuyor bu arada.
Alsak ya şöyle.
Bu arada sanki hep aynı yere bağlıyormuş gibi geliyor ama daha çözemedim. 5-6 konuşma daha izlemem lazım. Hani bir şeyi çok iyi biliyor ve
algoritmayı hani, çözmüş değil
abi
mi?
Ne dersen de alıp sanki mesela Mars diyorsun ama işte 1982'de de falan böyle hani sanki biz bilmediğimiz içinmiş gibi ama yok yok şaka tabii ki.
Bilmiyoruz ya ye bizi.
Abi popüler kültürün işte tam dediğin gibi böyle çok popüler olmasının sebebi de ben popüler kültür olmasının sebebi de basit olması yani. Mesela Yalın Alpay şey diyor. Popüler kültürün yan ürünü olarak, farklı bir ürün olarak şöyle bir şey olabilir. Bir şeyleri gerçekten öğrenmek. Mesela kitap okumak, gidip bir video izlemek veya bizi izlemek de aynı şekilde bu arada. Yani popüler kültürle ilgili işte Erik Fromm'lardan, Durkheim'lardan başlamak yerine gelip bizi izliyorsunuz. Biz de Yalın Alpay'ı izleyip belki bir iki kitap okuyoruz. Zaten bunun muadili bir şey için kendini sıkmak ve böyle cilt cilt kitapları okumak olduğu için zaten o taraf kaybediyor. Yani gerçek kişisel gelişim tarafı o yüzden popülerizme karşı hep kaybediyor. Yani bu sayede popülerizm daha da popüler oluyor. Popüleristim.
Popüleristim. Ona bağladım.
Popüleristim.
Yani şöyle düşün. Mesela biz şu anda bir blog yazamazdık. Yani bu yani blog diye bir şey çıkaramazdık. Çünkü kim okuyacak abi? Artık yani insanların attention spanı 7 saniyeye düşmüş yani. Kimse bir şey okumak istemiyor.
Hey! Arada bağırıyormuşuz değil mi? Gitmesinler diye.
Yani o hani daha böyle kolay sindirilebilir içeriklere dönüştürmen lazım ister istemez.
Ve daha da kısalıyor ya. Bu Gain gibi platformlarla. Yani Gain aslında bir çözüm olarak geldi tabii ki ama. Oğlum ben bile mesela artık mesela Nation Mengü'nün programı var ya haber anlatıyor her gün. Mesela 30
YouTube'daki mi?
YouTube'daki. Her gün bir program yapıyor, gündemi anlatıyor. Mesela 30 dakikaya geçtiği zaman izleyemiyorum. Yani şey tıklayamıyorum videoya. Mesela 24 ise okey diyorum. 30 ise abi 30 dakika vaktim yok diyorum mesela.
O
çalışmaya
zaman,
geçiyorum.
Videoları kim izleyecek o zaman?
Şey yaparız, hallederiz.
10 dakikaya indiriyormuşuz değil mi?
Evet, bugünlük bu kadardı. Yarım saate gelmişiz.
O zaman biraz da komplo teorileri.
Hadi.
Ne dersin? Geldik mi kültürel emperyalizm konusuna şimdi?
Her zaman.
Yani sonuçta artık şeyi biliyoruz hani kültürün ne kadar güçlü bir araç olduğunu, nasıl kitleleri kontrol edebildiğini ve insanlara kendi yaşam tarzını satıp daha sonra onları ekonomik olarak entegre olmanın ne kadar karlı bir şey olduğunu. Bunlar yeni hikayeler değil zaten. Şu şeyi dinliyorum şimdi. Winds of Change diye bir Spotify'ın kendi yaptığı bir podcast var. Bundan daha önce de bahsetmiştim. O da şunu anlatıyor aslında. Amerika'da CIA bir kültür departmanı kuruyor. Bunu kurmasının sebebi de şu. Bu aslında Soğuk Savaş ilk başladığında, daha doğrusu Soğuk Savaş demeyeyim de, Rusya-Amerika çekişmesi ilk başladığında Amerika yeni kurulmuş bir ülke ve hiçbir kültürü yok. Rusya'da bir kültürün şeyi yani kalbi. İşte bestecileri, Çaykovskileri, edebiyat desen zaten zirvedeler. Bale, opera ve Amerika ile aralarında tam bir üst kültür, alt kültür ilişkisi var. Yani inanılmaz eziyorlar Amerika'yı. Siz diyor cahil köylülersiniz diye eleştiriyorlar. Ve Amerika'da aslında şeyin bilincine varıyor. Hani biz bu adamlarla rekabet etmek istiyorsak...
Kaçak oynamamız lazım yani.
Bizim de kültüre yatırım yapmamız lazım diye. Ve gerçekten CIA'nin içinde gizli bir kültür departmanı kuruluyor. Ve bunlar yeni yeni ortaya çıkıyor. Çok ilginç işler yapıyorlar işte. Miles Davis'i çok büyük bir operasyonla Afrika'da bir diktatörlükte konser verdiriyorlar falan böyle.
Trompetçi Miles Davis.
Hmm. Ya işte Amerikan cazını yaymak için oraya. Hmm. Vesaire. Şeyde de podcast'te de şu... şeyi sorguluyor. Winds of Change şarkısı işte Scorpions.
Bu arada millet Miles Davis'in de inanılmaz bir belgeseli var Netflix'te izleyin.
Hangisi? Aa.
İki tane var. Bir tanesi Bird of Cool. Bir de bir tane daha var. Ve inanılmaz bir adam ya yaptığı şeyleri.
Miles Davis çok
bir de Quincy ya. Jones. Yani jazz tarihine merakınız varsa ikisinin belgeselini kesin izleyin. Abi evde şey oluyorsun böyle. Adamların 60 yılda yaptığı şeyleri görüyorsun. Sen 30 yaşında evde böyle Netflix'te böyle pantolonun bir düğmesi taşmış oturuyorsun böyle. Diyorsun ki ah be abi yani anlamlı bir hayat nasıl yaşanırı depresyona sonu sokmak için inanılmaz belgeseller izleyin.
Distraction yokken her şey kolaydı kardeşim.
Onların ben şimdi göreyim. Ya.
Bugün Miles Davis oysun bakayım.
Onların distraction'ı genelde alkol, o zaman 2. Dünya Savaşı sonra burhanlar. Hepsi bir uyuşturucuya kesin düşmüş. Kafalar falan tamamen
onlar
dağılmış.
Onlar bir şekilde o yaratıcı süreçlerini pozitif de etki ediyordur ya. Netflix'te muhakkak. Çürümek gibi değildir yani.
Hayır canım hiçbir şey Netflix'te çürümek gibi değildir ya.
Ya da Instagram'da, Twitter'da çürümek gibi. İşte Winds of Change şarkısının hikayesi aslında şu oldu iddia ediliyor. Scorpions Alman grubu. Hiçbir İngilizce şarkıları yok. Doğru düzgün İngilizce bilmiyorlar o dönem. Tam o dönemde de işte Berlin Duvarı yıkılıyor ve Sovyetler çöküyor. CIA bu değişimi pozitif bir değişim olarak dünyaya algılatmak için Winds of Change şarkısı yapıyor işte hani. Zaten şarkıyı böyle hatırlarsınız. Klibinde işte Berlin Duvarı'nın yıkılması böyle çok epik bir şekilde gösteriliyor. Yani aslında bu tarz işte müziğin, sinemanın zaten ondan sonra Hollywood'u da tam olarak bu amaçla kuruyorlar. Daha doğrusu bu amaçla bu kadar çok para aktarıyorlar. Ve sonucunu da veriyor aslında yani. Bugün hepimiz Hollywood filmleriyle büyüdük ve Amerikan tarzını satın aldık yani. Hepimiz Starbucks'tan evet. Kahve içiyoruz. Hepimiz işte hamburger yiyoruz vesaire.
Bununla ilgili Noam Chomsky şey diyordu. İşte eskiden Amerika'nın dünyayı yönetmek için bombaları vardı. Ve artık Hollywood var. Hiçbir şekilde mermi atmamıza gerek yok. Herkes kendisi zaten bizim gibi olmak istiyor. Ve sonra şey diyor. Mesela Çin son yıllarda inanılmaz yükseldi. Herkes farkında. Amerika ekonomisini geçecek. Ama dünyada hiç kimse Çinli olmak istemez diyordu. İnanılmaz zor değil mi abi yani?
Zor abi.
Bu oyunun evet. Yani çünkü şunu duydun mu hiç? Abi keşke Çinli olup günde 18 saat çalışsam falan. Sesin de Çinli
olsun. Konuşman da Çinli. Çalışsam çankı kanka.
Evet abi.
Abi çünkü,
tam olarak kültür, popüler kültür tam olarak bu yani.
Çünkü Eurosentrik bir dünyada yaşıyoruz yani. Evet. Batılı kültürü benimsiyorsun mesela. Zaten o yüzden mesela bir Avrupa ülkesi ya da bir Amerika dışında bir ülkeye gidince bir anda dünyan değişiyor. Yani o hani o ufkun açılması oradan geliyor. Bir bakıyorsun bambaşka yaşıyor herifler yani. Her şeyi farklı. O ilk şeyi yargılama şeyini aşarsan da ya bunlar da çekirge yiyor bilmem neyi aşarsan da gerçekten böyle bir şeyler öğrenebiliyorsun aslında o insanlarda. Çok kısa şeye de bakarsak abi. Mesela Türkiye'deki batılı yaşam tarzının nereden geldiğine bakarsak bence o da çok bilinmiyor. O konuda da bayağı güzel bir kitap var. Pera Palas'ta Gece Yarısı diye. Hı hı. Modern İstanbul'un doğuşu. Hatta Netflix dizisi olacak bu arada.
Aa.
Aynen. Ben de audition gönderdim kardeşim bakarsın.
Hadi iş. Niye Çağatay Ulusoy mu oynuyor?
Yok. Hazal Kaya
ile. Beşiş'in dördünde oynuyor ya.
İlker Kaleli oynuyor.
Hı.
Mesela orada da çok bilmiyoruz ama yani bizim şu an böyle kendi yaşam tarzımızın çoğu da aslında gayrimüslimlerden geliyor. Mesela meyhane diye bir şey. Mesela Türk kültürünün bir parçasıdır ya rakı içmek şu anda.
Dertlendim abi. Oraya meyhane ben. O kadar özledim ki meyhanede oturmayı.
Oğulcan alkolikliği ya.
Alkoliklik değil. Meyhane kültür diyoruz alkoliklik diyorsun ya.
Ya kardeşim ben senin için dışını biliyorum.
Alakası
şimdi
yok.
Kültürünü
meyhane
başlatma.
Kültürü bambaşka bir şey.
Alkolizm kültür değildir bir kere.
O Türklerden gelmiş olabilir.
Mesela o Rumlardan geliyor. Yani.
Alkolizm mi?
Hayır canım. Meyhaneler yani. Ya da işte tiyatro Ermenilerden geliyor. Mesela o dönem Türkler tiyatroya çıkamıyor işte 1900'lerin başında. Hı hı. Hatta Afife Jale var mesela bu ünlü. Yani kadın olarak zaten çıkamıyorsun, Türk olarak çıkamıyorsun. O Ermeniymiş gibi sahneye çıkıyor falan. Ondan sonra her oyunun çıkışında polisten kaçıyor. Çok enteresan bir hikaye Afife Jale'nin hikayesi. Yavaş yavaş aslında bu böyle bizim hayatımıza karışıyor aslında bir yerden sonra hani. Şey hikayesi gibi hani baklava. Türk mü Yunan mı hadi bakalım.
Hadi bakalım.
Çıkışın içinden.
Greek baklava.
Aynen öyle. Ama mesela Türkiye'de abi son dönemde Amerika'nın yaptığını bir tık böyle Orta Doğu'ya ve Güney Amerika'ya yapmaya başladı.
Diziler satarak
çok iyi dizi satıyorlar. Ve oraya gidince böyle Türk algısı çok iyi. Ama orada iyi yani. Biz algımızın tek iyi olduğu yerler. Ne yazık ki orası. Ama abi bilmiyorum şeyi takip ediyor musun da. Huyao mu ne öyle bir şey var. Bu Güney Kore'nin Amerikan vari bir atılımı oldu ya işte. Şu an mesela en son Oscar alan bir film Kore filmi.
Abi, ya da YouTube'da en çok... K-pop'ları falan diyorsun.
Tabii canım. YouTube'da işte şu an en çok dinlenen, en popüler gruplar Kore grupları falan. Hı-hı. Onlar da aslında bayağı mesela Amerikan vari bir hareket yaptılar. Kendi kültürlerini böyle ihraç etmek için.
Bu arada bayağı da iyi yaptılar yani.
Bayağı iyi yaptılar ya. Şu Kore sinemasıyla K-pop inanılmaz yükseldi.
Evet. Biz K-pop mesela niye popüler oldu? Ben şimdi müzik sektöründe çalışıyorum ya. O ana kadar abi K-pop falan yani YouTube'da da görmüyordum. Karşıma da çıkmıyordu. Şimdi sürekli işte böyle Blackpink falan böyle bir sürü gruplar, şarkılar bir şeyler var.
BTS.
Evet abi BTS falan. Ve yine anlamsız yani bilmiyorum. Mesela şeyi anlıyorum. Mesela yıllardır bir şekilde işte Hollywood en büyük sebebi dedik ya. Yani Amerikan filmlerini izlediğin için hep o şarkılara aşina olduğu için o şarkılar sana güzel geliyor. Niye? Babam bile evde pazar günleri böyle oturup beraber cowboy filmi izliyordun yani. Hani senin en küçük halinde sana yerleşti. Ama şu anki mesela Z kuşağına falan bakıyorum. Hatta milenyumlara bakıyorum. Abi sizin geçmişinizde K-pop falan yok. Veya nasıl bu kadar çabuk adapte oldu? Çünkü çok farklı bir müzik.
Ama şey var ya.
Sadece popülerizm, sadece çok hareketli klipler, güzel kadınlar. Tamam kadınlar güzel, erkekler çok çirkin bence bu arada.
Ama özellikle öyle. İşte androjen tipler seçiyorlar. Ya bu arada ya çok evet enteresan.
Yani o kültürü nasıl bu kadar çabuk benimsedik anlayamadım mesela onu.
Ya ama onlar şöyle zaten ya Hollywood gibi aslında tamamen tasarlanmış şeyler. Yani biz nasıl başka pazarlara, özellikle Orta Doğu, Türkiye gibi yerlere de hani mesela o cinselliğin arka planda kalmasının sebebi o mesela o kliplerde. Şey istiyor hani oradaki daha muhafazakar yerlerde yaşayan insanlar da özümseyebilsin bu müziği diye. Kliplerinde mesela cinselliği arka planda tutuyorlar ve bu
benim için cinsellik 5. hatta 6. planda.
6. plandadır. Hatta buna şöyle çok güzel bir şey demişti biri. Cinsellik satar ama cinsel gerilim daha çok satarın şeyi diyor aslında. Hmm. Kanıtı diyor bu Kore müziğinin yükselişi. Ama çok enteresan bir hikaye. Yani stüdyolar var bu arada. Ortalama 8-9 yaşında alıyorlar çocukları seçmelerle. İşte 1000 kişi alıyorlar seçmelere, birini alıyorlar. Sonra yetiştiriyorlar. Sonra stüdyo yetişen çocukları böyle meçlemeye başlıyorlar. İşte bunda bu olsun, şununla şu olsun, bunların tarzı bu olsun, şöyle müzik yapsınlar diye. Çok ciddi bir çalışmanın ürünü ve 20-30 yıllık falan süre gelen bir süreç aslında. Yani
çok önce başlamış tabii canım. Oha çok iyi.
Kore'nin doğru düzgün bir kaynağı olmadığı için işte şu an mesela
Samsung hariç.
Teknoloji falan yani şey yok hani altyapıları yok yani bir doğal gaz çıkmıyor ya da bir şey yetişmiyor. O yüzden adamlar zamanında bir vizyon çizip demişler ki bizim kültür satmamız lazım hani. Ne satabiliriz? Kültür satabiliriz diye. Ve bayağıdır üzerinde çalışıyorlarmış. Büyük bir hikaye bence.
Ben de abi şeye bu bölümü hazırlarken bir tane TED Talk'ta gördüm. Arabistan'da şey varmış abi. Aynı MTV matematiğinde işleyen bildiğin böyle bir kanal.
Allahu Ekber TV.
Matematiğini hatırlamıyorum da abi şey. Yine MTV gibi içerikler üretiyor ama tamamen işte dini övmek ve Allah sevgisi aşılamak üzerine. Ama abi çok komik böyle çekimler ya 1995 yılının MTV'si gibi ama efektler böyle başörtülü kadınlar ve dinli çocuklar ama dans edip pop yapıyorlar ve sözleri şey işte gözlerinin bakışından sanki Allah'ın ismini gördüm falan böyle ama tam bir MTV böyle atlayıp yere düşüyor falan ama tamamen Allah sevgisi aşılama üzerine.
Ya işte bizde de şu an şey var ya tamamen militarizm ve Osmanlıcılık aşılama sevdası.
Mesela art o kısma gelebiliriz. Mesela bana şey mantıklı geliyor abi. Yani bir şekilde amaç, mesela atıyorum din için konuşuyorum yani Müslümanlık için. Din sevgisi aşılamak ya. Ama artık bunu böyle old school yollarla yapamayacağımızı anladık. Çünkü milenyumun evde oturup böyle vaaz dinlemekle ilgisi olmayacak. Ya o işin de popüler kültürün bir parçası olması gerekiyor.
Peki hocam Nihat Hatipoğlu popüler kültür müdür?
Değildir ama rap yapsa olabilir. Yapmasın ya. Nihat Hatipoğlu da rap
kesin
yapmasın.
Kesin yapar abi ya bu arada. Şunu izlese ha.
Evet. Abi bilmiyorum mesela Arabistan'ın yaptığı şeyi görünce abi evet dedim çok mantıklı ya.
Ya aslında bu tam olarak şey işte. Freud'un çalışmalarından yola çıkıp Bernays'in, Goebbels'in yaptı. Propaganda yani.
Propaganda.
Zaten işte o...
Bu konudaki sempatim biliyorsun zaten hepsine.
Büyük Hitlerci çıktı.
Hitlerci değil.
50. bölümde öğrendim. Goebbels'ci.
Alkolik, Hitlerci. Ondan sonra hiçbirini kabul etmiyorum tabii ki. Hitlerci değilim de... Goebbels'ci mi? Goebbels'ci de. Edward Bernays'ciyim. Goebbels'in de örnek aldığı adam. Freud'un da yeğeni kendisi.
Ya size zaten o kültür endüstrisinde şöyle bir eleştiri var. Frankfurt Okulu'nun yaptığı. Yani diyor işte kültür endüstrisi insanları bir şey düşünmeye itmez. Onlara dünyanın hazır düşünülmüş ve yorumlanmış versiyonlarını sunar. Hı hı. Yani aslında propagandaya karşı yaptığı eleştiri bu. Yani senin mesela iyi bir sanat eserinden beklediğin aslında biraz böyle düşünce provoke etmesi. Ama işte bu az evvel konuştuğumuz tipte... İşte o Arabistan MTV'si ya da bizim dizilerdeki gördüğümüz şey dünyanın hazır yorumlanmış ve o yorumlanmış halinin aslında belli bir zümrenin çıkarına yaradığı. Çünkü aslında o da amaç işte o değerlere göre bir nesil yetiştirip sonra onları kolayca manipüle etmek aslında. Hı hı. Eğer başarılı bir şekilde kültür aracılığıyla işte Osmanlıcılık, militarizm bilmem ne gibi değerleri bir nesle empoze edebilirsen ondan sonra hiç işte ekonomiymiş bilmem neymiş kalkınmaymış hiç bunlara girmeden tamamen bu ideolojiler üzerinden oy toplayabiliyorsun aslında ki yıllardır da yapılan bir şey bu, yeni bir şey değil.
Aynen öyle.
Şimdi komplo teorisine geliyorum kardeşim.
Yapıştır hadi.
Hazır mısın? Abi bir tane siyaset meydanı programı var, tamam mı? Hmm. 90'ların sonunda yapılmış. Kadroyu sayıyorum sana. Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Neşet Ertaş. Şimdi bu zaten burada abi bir dakika. Şu konuya girmeden
Neşet
şunu
Baba
konuşmak
yine
istiyorum.
Orada ya.
Yani şu bile mesela şu an Türkiye'nin böyle en başarılı 4 müzisyenini topla desen. Ya şu adamların birinin tırnağını... Ya bu bana üzücü geliyor ya.
Demet Akalın.
Say.
Edis.
Say.
Kesin Damla bir ilişkiler
Aleyna
bir
Tilki.
Yerden. Tilki. Ve büyük ihtimal programda Acun yapıyordur zaten.
Abi bu arada herifler bir konuşuyor.
Oğlum zaten bakar mısın? Kültür birikimine bak, hikayelerine
yani bir
bak.
Bir konuşuyor. Yani. Hele Cem Karaca falan. Yani zaten çok karizma konuşuyor böyle. Bir de aşırı dolular yani belli ki. Neyse abi bu programda şöyle bir muhabbet geçiyor. Barış Manço diyor ki... Türkiye'de diyor müzikle yani müzik akımlarıyla... Müzik akımlarını şöyle bir yana koyup altına siyasi olayları koyduğunuzda diyor hep kırılmalar belli tarihlere tekabül ediyor. O tarihlere bakınca da 60 darbesi, 80 darbesi hı hı. gibi gibi. Ve şimdi de diyor ne hikmetse 90'ların sonu bu tekrar hatırlatıyorum. Pop müzik diye bir şey geliyor diyor. Bunun içinde geçim derdi yok. Siyasi bir mesele yok. İşte herhangi bir hak mücadelesi yok. Tamamen aşk, meşk. Sonradan zaten şey... Polemikleri falan da oluyor. İşte Ahmet Kaya ile Serdar Ortaç polemikleri falan da oluyor. Sonra diyor ki ben diyor bununla ilgili bir belgesel hazırlıyorum. Yakında göreceksiniz diyor. Çok büyük şeylere denk geldim diyor. Bundan bir hafta sonra Barış Manço ölüyor. Ve belgesel yok ortada.
Çağ.
Ve inanılmaz hani şeyi biliyorsun, hikayeyi biliyorsun zaten. Hani. Ölümüne dair de böyle. Ya bilmiyoruz tabii de bir karalama kampanyası da var gibi orada. Sonra hatta şey diyor Ali Kırca çıkıyor diyor ki arkadaşlar diyor hani ben de...
Hangi çıkışından bahsediyorsun?
O çıkışından değil.
Son çıkış değil değil mi? Okay.
Son çıkış ya hakikaten. The Last Exit adam nasıl kayboldu ya. O da kaybolan bir değerdir be
ama
kardeş.
Güzel gitti. Başarılı gitti.
Ne güzel bir gidiş.
Daha kötü gidebilirdim.
Neyse. Ali Kırca da çıkıp şey diyor. Arkadaşlar ben de çok şaşkınım diyor. Yani adam bir sürü şey söyledi diyor. Ve yok şu anda diyor. Ve ortada hani bahsettiği çalışma da yok diyor. Adam bu arada şey diyor hani bitmek üzere diyor. Bu bir komplo teorisidir. Yani bilmiyorum ama.
Abi şey çok mantıklı ya bu arada. 1990'lar diyorsun değil mi? Hı hı. Aradan 20 sene geçtikten sonra biz artık mesela bu işin böyle olduğunu çok rahat kanıksayabildik ya. Mesela pop kültürü diyoruz, alt kültür diyoruz, Amerika'dan geldiği bilmem ne. Ama 20 sene sonra bunları biz kanıksayıp dedik ki evet abi. İşte onlar kendi fikirlerimizi empoze ediyorlar ki biz bütün paramızı oraya yatırmaya devam edelim. İşte düzeni bozmayalım. İkinci Dünya Savaşı sonrası çiçek çocuklar gibi dağlara gitmeyelim. Mi artık biz yayını söyleyebiliyoruz. Ama Barış Manço'nun düşünsene bunu 90'larda söylediğini. Yani minimum 20 sene önce bütün bir ülkeyi uyandırma ihtimali var adamın yani. Çok mantıklı bir komplo teorisi bence. Çünkü şu anda gerçekliği doğrulandı. O zamanlar uçuk bir teori olabilirdi belki. Ama şu an %100 okeyiz mesela.
Ya evet.
Popüler kültürün niye işe yaradı hakkında.
Ya bu arada şey düşünmüyorum böyle bir grup kötü adam. Arkadaşlar şimdi size kitleleri nasıl manipüle edeceğimizi açıklıyorum. Bir de sunum yapıyor falan böyle. Çok iyi falan. Böyle bir şey yok büyük ihtimalle. Yani böyle sürecin bir parçası anladın mı? Hani insanları... Ya insanın doğasında var bu. Acıdan kaçıp zevke doğru çekilmek. Daha böyle hedonistik bir doğası var yani insanın en temelde. Ve bir şekilde bu aslında maddi amaçlarla istismar ediliyor. Yani yine kültür endüstrisi şeyine dönüyorum. Orada da aslında şunu söylüyor. Yani sen sanatı artık sanat için değil ticari amaçla yapmaya başladın. Yani sanatı değerlendirirken en işte topluma en güzel mesajı veren ya da artistik değeri en yüksek olan değil, en çok para kazandıran olan bakıyorsun. Böyle bir yaşam tarzı içerisinde de yani insanların hayvan gibi çalıştığı ve mutsuz olduğu zaten hayatlarının içinde de ne öne çıkar? Yani daha böyle işte bir devrim mesajı veren eserler değil belki ama işte daha böyle süper kahraman filmleri anladın mı? Seni böyle açıyorsun, böyle, seni olduğun yerden götürüyor böyle. Bütün gerçekliğini, kendini, her şeyi unutuyorsun. 2 saat rahat ediyorsun.
Bununla ilgili abi şey izledim geçen. Mesela eskiden mesela süper kahraman filmlerinde hiç böyle anti karakter yoktu ya.
Nasıl yani?
Ya anti karakter sevmiyordun ya eskiden. Mesela kötü adam hep kaybederdi ama bu son Joker filmleri gibi böyle empati duyup abi evet ya aslında bu adamda bir derdi var. Mesela onu da geçen yine bir komple teorist gibi bir şey. Şey diye anlatıyorlar. Artık yani uçurum iyice açıldı ya dünyanın en zenginleriyle en alt sınıf arasında. Hı hı. Ve artık hiç kimse o zengin tarafın başarılı olduğunu veya mutlu olduğunu görmek istemiyor. Ve filmlerde de o yüzden hep en zengin kötü adamlar aslında mutsuzmuş gibi lanse edilmeye başlıyor. Ve o adamda da bir empati kurmaya başlıyorsun. Yani zengin hep güçlü olur ve her zaman mutludur gibi bir şey değil de... Abi zenginliğin de bazı kötü tarafları var. Hep yalnızlar. İşte kimse onları sevmiyor.
There Will Be Blood izlemiş miydin sen ya?
Hayır onu da bitirmedim ya.
Onu sonunu izlemem
lazım. O da mesela böyle toplumun o şeyini, öfkesini azaltıp... Abi evet ya bu adamlar da tamam dünyanın %1'i belki ama bu adamın bir sürü derdi var. Yani o fakir halinle
seni fakirliğine sonunda, mutlu ediyor değil
evet
mi?
Evet abi ya aslında yine din gibi baktığın zaman hani
şey gibi biraz.
Bu dünyada böylesin ama da hani, öldüğün zaman mutlu olacaksın falan.
Bir Başkadır'da da şey vardı ya peri karakteri. Yalıda yaşıyor ama çok mutsuz ağlıyor böyle.
Evet sonra sen ona üzülüyorsun mesela.
Pilates bıktım bu hayattan. Evet. Sen diyorsun ki ben fakirim ama.
Ama yalıda böyle gözyaşları denize dökülüyor
denize
falan.
Denize dökülüyor.
Semir Mecidiyeköy'de kod sıfırda böyle yere dökülüyor falan.
Sen Mecidiyeköy'de buradan dolmuş geçiyor falan yapıyorsun.
Ama ona üzülüyorsun. Ya mesela popüler kültür böyle şeylere de yarıyor abi. Yani insan...
Toplumun gazını alabiliyorsun.
İnanılmaz alıyorsun ya. Lamborghini'deki adama üzülüyorsun. Pardon ya hani.
Ama mesela o Joker filmde de aslında bir tık bence o en son Black Lives Matter olaylarını tetikledi yani. Yavaş yavaş o zengin düşmanlığı
hangi
alt Joker planda.
Diyorsun?
Son Joker. Joaquin Phoenix'in oynadı. Ki Dark Knight Rises'ta da mesela benzer bir şey vardı.
Vardı evet.
Mesela o da tam ters propaganda aslında yani. Yani kitleleri aslında harekete geçiriyorsun. O şeyi veriyorsun hani bu insanlar senin hakkını yiyor. İşte sen 3 kuruşa çalışırken bunlar hiçbir şey yapmadan rahat yaşıyor bilmem ne falan deyip kanına da girebiliyorsun. Ya da tam tersi abi çok zengin ama çok mutsuz bir oda. Özenilecek bir şey yok deyip gazını da alabiliyorsun.
Evet.
O yüzden çok kuvvetli bir şey yani.
Hükümetler veya böyle kitle yönetiminde bir şey var ya. İşte belli dönemlerde isyanı teşvik ediyorsun ki halk o enerjisini bir atsın diye.
Bu arada ben hiç düşünmemiştim de Matrix'in bütün teması oymuş mesela fark etmiş miydin?
Neymiş?
Yani aslında sistem kendi kendisine bir isyan düzenli olarak çıkarıyor. Yani The One diye bir şey aslında tasarımın bir parçası. İsyan ediyor sisteme. Sen böylece o mimar sistemin aksaklıklarını görüp düzeltip daha güçlü bir otorite kuruyor. Ki buna şey diyorlar mesela aslında birçok iktidar da bunu yapıyor. Yani bir ayaklanma çıktığında bunu kontrollü bir şekilde kışkırtıp sonra kendi lehine çeviriyor bir şekilde.
Ve abi şeyde hangi kitapta vardı şimdi hatırlayamadım da. Gütmel Edward Bernays anlatıyordur herhalde böyle bir şeyi. Mesela İkinci Dünya Savaşı sonrasında şu an hala Berlin gece hayatı kültürü böyle deliler gibi ya gidemesek de millet.
Gitmesek de.
Görmesek de Bergain bizim Bergain'imizdi. Ve abi orada şey diyordu. Yani Cesur Yen Dünya'da falan da vardı galiba. Mesela cinselliği sıkıştırdığın zaman öfke artıyor ya. Ama cinselliği rahat bıraktığın zaman en ilkel dürtümüzü insanlar daha az isyan etmeye meyilli oluyorlar. Ve mesela atıyorum bizim hükümetimiz de bazen bir şeyleri böyle çok kıstığı zaman aslında bunun bir öfke patlaması istediğini yani bu gerek siyasi olarak kullanmak için olabilir. Dediğin gibi sistemin bug'larını çözmek için olabilir. Mesela İkinci Dünya Savaşı sonrasında da zaten her şey böyle boku yemiş durumda olduğu için alkol, uyuşturucu ve gece hayatının bu kadar serbest bırakılmasının sebebi millet ne yaparsanız yapın. Ama şu an yeni bir ülke kuruyoruz ve hiç kimse isyan etmesin. Sonra sıkıştırılmasının sebebi de aynı dinamiklerle yapıldığını söylüyorlar.
Ya tam o B.F. Skinner'in fare deneyi gibi aslında. Sana her türlü ödülü sunuyor ki sen aslında özgür olduğunu düşün gibi. Çünkü empati kurunca çok mantıklı abi. Hani şu an mesela kimseyi bir devrime ikna edemezsin. Çünkü
3 ay sevişmeyince ne hale geldiğini düşün.
Hiçbir şey düşünmüyorsan onu düşün.
Onu düşün. O öfkeyi düşün.
Ya zaten bakınca mesela şunu görüyorsun. İşleri iyi giderken ekonomik anlamda yani herkesin bir ödülü varken, konfor yerindeyken kimseyi bir devrime ikna edemezsin. Çünkü devrim dediğin o konforundan vazgeçmek bir yerde. Yıkım yapacaksın bir yerde. Bir sürü istikrarsızlık olacak. Ama mesela nerede ki Ukrayna gibi, Tunus gibi ülkelerde artık ekonomi insanlara hiçbir şey vaat edemiyor. O insanlar gözünü karartıp devrimi yapıyor bir şekilde. Çok enteresan ya. O Ukrayna devrimi falan neyse. Başka bir yerde gideriz. Abi Erkin Koray, Barış Manço falan dedik ya. Mesela o dönem dünyaya da bakınca böyle 80'lere 90'lara kadar Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, Foucault'lar, Chomsky'ler falan. Bu insanlar hayatta ve aktif mesela. Bu bana çok enteresan geliyor. Mesela bugün düşününce şu an bir Zizek var mesela aklıma gelen. Ki o da o eski insanlar kadar bence başarılı değil. Yok mesela hani böyle sanat alanında ya da işte düşünce alanında yani böyle süperstar statüsünde. Çünkü hakikaten mesela Foucault süperstar o dönemde. Derrida süperstar. Sartre öyle. İşte Camus öyle. Picasso zaten öyle. İşte Fridalar falan var. Aklıma gelmeyen bir sürü insan var yani. Mesela bunlar yok oldu tamamen. Bunların yerini tamamen popstarlar aldı. Ve bu arada bu Alain de Botton'du galiba. Şöyle bir eleştirisi var, o da çok hoşuma gitti. Yani tarihte ilk defa diyor insanlar başka insanlara tapıyor diyor. Hani geçmişte insanlar tanrılara tapardı. Kendi yarattıkları tanrılara ya da işte İsa gibi figürlere tapardı. Çünkü onlar insanın hani olabileceği en üst versiyonu. Evet. Hatta onun da insan ötesi. Üstü yani. Yani ona tapmak aslında senin bir kendini aşma arzunu gösterirken sen şimdi normal senin gibi yiyen, içen, sıçan bir adama tapıyorsun. İşte George Clooney'e tapıyorsun mesela.
Evet. Ya bir daha bir İsa'ya tapmanın yani yine
ya Mustafa
Ceceli'ye tarafı...
tapan var ya Allah ya aşkına.
Mustafa Ceceli benim
Zeus'tan Mustafa Ceceli abi.
Üniversite bahar şenliğine geliyordu ve gerçekten tapanlar var ya. Ve mangalla falan tapıyorlar. Öyle bir adetleri var. Onların rutinlerinde böyle alkolsüz mangal var Osman Gazi çimlerinde.
Of, dünya ne abi, evet. Geldi.
Ama Alain de Botton o şey kısmı çok hoşuma gitti ve böyle bizim yaptığımız podcast'in ve YouTube'un da böyle niye sevildiğinin altını doldurdu benim için. Şey diyor ya yani artık dünya pop tarafına gitti. Artık yani pop tüketiliyor, basit, eğlenceli yani bir mesajın varsa bile bunu bir şekilde böyle kısa
i̇lgi
halde
çekici
ilgi çekici yapman lazım.
Lazım.
Yani fikrinin ne olduğu önemli değil, fikrinin ne olduğu kadar seyirciyi nasıl tuttuğun da önemli artık.
Daha bile önemli, daha ön koşul önemli. Gibi aslında yani.
Evet abi.
Mesela sıkıcı bir adamsan... Yani dünyanın en iyi fikirlerine sahip oldu.
Ki zaten görüyorsun atıyorum podcast'te de YouTube'da da böyle çok iyi şeyler konuşuyorlar. Bir bakıyorsun işte 2000 izlenmiş. Atıyorum Enes Batur bir şey yapıyor böyle 380 milyon izlenmiş. Ya artık böyle benim yaptığım doğru bohemliğin yemeyeceği çok belli yani.
Jordan Peterson falan.
Jordan Peterson mükemmel bir örnek
yani. Yani fikirleri mükemmel değil kesinlikle. Çok böyle aksak şeyleri var. Çok devrimsel şeyler de söylüyor. Yani devrimsel dediğim yeni bir şey söylemiyor ama eskiden seçtiği şeyler çok güzel yani. Çağa çok güzel uyuyor. Ama çok boş fikirleri de var yani. Ama inanılmaz presentable bir herif yani.
Bir de çok kışkırtıcı abi.
Evet.
Ya, popüler kültürle ilgili onu da söylüyorlar. Söylemiyor. Yani.
Sansasyon.
Evet abi, kışkırtıcı olması gerekiyor. Yani bu seks de olabilir, fikirlerle olabilir. Ama insanların senin hakkında konuşması gerekiyor ya, popüler kültürün en önemli özelliği. Ya sana sövebilir ama söven olduğu zaman sen de bir taraftar oluyorsun ya. Sen de sövene sövmen gerekiyor.
Ya, tam şey gibi aslında, Duygu Özaslan gibi. Mesela salakça bir şey yapıyor. Belki bilinçli yapıyor. Sonra bütün işte bir gün boyunca bütün Twitter ahalisi ona gömüyor. Ama günün sonunda kimin PR'ını yapmış oldun yani? O kime yaramış oldu o gömme? Evet, ona yaramış oldu.
Get Me Roger Stone diye bir tane belgesel vardı. Trump'ın hayatını anlatıyor. Mesela adam varmış Roger Stone diye böyle her şeyde işini çözen böyle aradığı. O mesela şey diyor Trump için. Tek amacı ne olursa olsun spotlightları üzerinde tutmak. Bu şey başkan olmadan da önce yani. Böyle sürekli haber çıkartıyormuş ya işte Trump başkan olacak diye ama öyle bir şey yok. 3 ay haberlerde Trump'ın başkanlığı görüşülüyor. Olmuyor ondan sonra. Sonra gidip bir aptallık yapıyor yine konuşuluyor.
Simpsonlar bölümü var ya bir tane.
Hangisi?
İşte Trump başkan oluyor falan. Abi nasıl öngördü falan diyorlar. Adam 20 yıldır zaten buna kasıyor yani. Bunun yolunu yapıyor yani. O çok da öngörülmeyecek bir şey değil. Ama bir de şey var. Family Guy şeyi biliyor. Bruce Jenner'ın Caitlyn Jenner olmasını biliyor. Onu biliyor musun?
Şaka yapıyorsun, hayır onu bilmiyorum.
Family Guy'ın bir bölümde Stevie şey diyor. Bruce Jenner çok güzel bir kadın diyor. Sen sadece henüz bilmiyorsun diyor.
Abi.
Bayağı 10 yıl önce falan diyor bunu. Neyse abi, o zaman gelelim bu popüler kültürün bayağılaşmasına. Yani nasıl oldu da o Barış Manço'lar, Sartre'lar yerini Enes Batur'lara, Duygu Özaslan'lara bıraktı? Nasıl bugünlere geldik oğulcan?
Yıksana masayı şimdi.
Kabullenemiyorum. Hakikaten kabullenemiyorum ya bu arada. Ben yani beni şu an içinde yaşadığımız dünyaya dair en çok üzen şeylerden biri bu yani. Hani böyle inanılmaz toplumlar otoriterleşiyor bilmem ne. Ya bunların hiçbiri yeni şeyler değil aslında. Zaten vardı. Ama kültürün bu denli yozlaşması bu bence ilk kez yaşanan bir şey. Yani ki bunun da böyle ilk orijinleri yani bu denli yozlaşmasının ilk orijinleri de şu 2000'lerin başında o reality şovları. Ondan sonra bu Kardashian'ların patlaması. Yani bu ta böyle işte Trump gibi bir aslında televizyon starının Amerikan başkanlığına yani dünyadaki en yüksek mertebeye gelişin hikayesi de tam olarak buradan geliyor aslında.
Bir de one way ticket abi ya. Bunu da Serdar Kuzuloğlu söylüyordu galiba. Ya bu en son popüler kültürün artık tam içine düşmüş. Yani biz çok sayılmıyoruz da Z ve Milenyum biraz daha diyebiliriz. Ya en önemli şey onlardan iki kuşak sonrasıyla bağlarını kaybettiler. Mesela bu bağı kaybettiğin zaman artık tamamen bahsettiğiniz gibi abi her şey açık bir hale geliyorsun. Kafa yapısı olarak tabii ki çok güzel her şey
ayırt
açık hale geldi.
Ayırt edemiyorsun galiba ya aradaki fark.
Bir daha bir sürekli değişecek. Yani bu tabii ki gidip Müslümanlığa bağlanın gibi bir şey değil ama artık sen sürekli değişen Ve hani tek amacının da bir şey satın almanı sağlamak. Satılabilir bir kültür kalıyor senin içinde. Ve bu kültür sürekli değişiyor. Yani bir yıl sonra K-pop gidiyor, başka bir şey geliyor. Sonra o gidip yine başka bir şey geliyor. Ve şey var ya, duran adam var ya işte...
Ha şey o neydi? Man holding a sign.
Aynen. Dude with sign.
Ha, dude with a sign.
Abi onun gibi yani. Gerçekten ne için duracağını bilmiyor bir hale geliyorsun. Ve bu sefer de işte çağımızın sorunu dediğimiz... işte depresyon, işte anksiyete, artan intihar oranları... sürekli çalışıp terfi etsen bile mutsuz olmak gibi... yani birçok şeyle bütün bağını koparmış oluyorsun. Doğa en çok bağını kopardığımız.
Bir de bağımlılığa dönüşüyor ya yani.
Ya tek amacı o zaten.
Ben bir diziyi şöyle izlerdim. Haftada belli bir gün saati olurdu... otururdun, izlerdin. Sonra haftaya kadar beklerdin yani. Hani beynin böyle bir şey olurdu. Zaten işte o her bölüm sonunda o cliffhanger dedikleri böyle senin bir sonraki bölümü merak etmen için bir böyle aa şimdi ne olacak böyle adam içeri girer ne falan der. Orada tak diye bitirir. Ama binge watch yapamazdın yani. Bir hafta beklemek zorunda kalırdın. Bu da neyin önüne geçerdi? Yani o bir bağımlılığa dönüşmezdi senin için yani. Bir şekilde hani sen işte akşama oturup bir saat televizyon izledin. Sonra başka bir şey yaparsın yani. Çünkü başka bir program başlar. O seni o kadar sarmaz yani. Şimdi her şeyin on demand olması ve çok fazla içerik olması bir kısır döngü yaratıyor bence. Yani sen boş kaldığın her an, canının sıkıldığı her an bir şey izleyebilirsin. Bir şey dinleyebilirsin ya da bir şeye bakabilirsin. Ve bunu yaptıkça da o yetini kaybediyorsun. Yani kendi kendine sakince durup, kendi iradeyle kontrolünde bir şey, daha belki hiçbir şey yapmamak da olabilir bu. Ya da daha produktif bir şey yapmak da olabilir. Bunlar sana zor geliyor artık. Çünkü o zihnindeki yarışta daha o dopamini yüksek aktiviteler. Yani açıp Netflix'te hemen favori bölümünün bir sonraki bölümünü izlemek daha cezbedici geliyor. Ama bu şekilde aslında bir bağımlılığa dönüşüyor bu. Yani evet. Sen kendini artık bir diziyi sevdiğin için, sana keyif verdiği için değil, hissizleşmek için. Hani numbing diyor ya artık.
Evet.
Sadece çünkü o kendi başına kalmaya katlanamadığın için. Yani o kendinle kalmamak için... herhangi bir şey izliyorsun yani. Bütün bağımlılıklar böyle çalışıyor aslında. Yani mesela alkol kullanan adam sen ben gibi haftada bir kere alkol içip şey yapmaz ya. Hani keyifle içmez ya.
Tabii tabii canım.
O artık böyle onun bir rutinidir yani. Herhangi bir keyif his almaz yani. Bu şekilde hissizleşiyorsun aslında tükettiğin içeriğe karşı.
Evet.
Yani bir yerden sonra senin tükettiğin içerik seni tüketmeye başlıyor. Oo çok güzel bir şey söyledim. Bunu koyun kenara.
Arkasında kim var? Amerika. Evet abi çünkü dediğimiz gibi bundan çıkmak zaten zor olduğu için. Yani kitap okumak ne kadar zorsa... popüler kültürle ilgili bir şey izlemek gibi. Kendine uğraşmak da zor olduğu için veya bir sorunu çözmek zor olduğu için bir şey izliyorsun ve veya Friends'i en baştan 18. kez sezon 1 bölüm 1 deyip space'e basıyorsun. Bütün sorunlarını ertelemiş oluyorsun. Sonra uyuyorsun. Sabah bir daha kalkıyorsun.
İşte aslında...
ve sonra yıllar geçince diyorsun ki yıllar bile geçmeden her şey çok kötü gitti. Her şey bok gibi gitti. Yani.
Bir de şöyle oluyor
çok da
bence.
Gözüküyor gibi öyle olacağı.
Hayatının verimli bir dönemini bu şekilde geçirdin. Sonra kendi kendine şu kararı alman da zor. Hani artık ben bırakıp hayata geri dönüyorum dedin. Tamam da sen orada artık yüzleşmen gereken şey iyice büyüdü yani. Niye öyle baktın? Bu sefer artık hayatının ciddi bir bölümünü, verimli geçirmen gereken bir bölümde hiçbir şey yapmadığın için iyice zorlaştı. Bu sefer aslında daha da fazla oraya gitmeye evet. Meylediyorsun.
Bu sefer daha çok emek harcaman lazım eskiye göre. Çünkü büyük ihtimalle daha çok çalıştığın için daha az boş vaktin var. Atıyorum 25 yaşındaki haline göre 30 yaşında. Artık çarpı iki emek harcaman lazım. Artık bedenin de biraz daha yorgun. Falan çok daha zorlaşıyor. O zaman özellikle hep diyoruz ya bu 18-24 arası biz dinleyen o çoğunluklu kitleye. Millet zaman.
Yapmayın.
Evet yani.
Biz yaptık bak.
Biz yine 27 gibi farkına vardık bu arada. Yani 27 gibi işte istifa ettik falan bir şekilde o popüler akımdan, popüler kültürün
o kırmızı yerinden çıktı. Ya.
Evet. O yüzden kafamız şimdi bir tık daha rahat.
Şimdi Morpheus gibi geziyoruz herkese evet. Elimizde kırmızı hapla.
Ama yani bunun böyle farkını...
yalnız
22'de falan vermek isterdim.
Kırmızı mavi olmuş ha.
Evet. Ben mavide miyim?
Ya, mavide ben varım. Niye öyle oldu? Şimdi şeyi okay. Okuyorum. Rollo May'in Kendini Arayan İnsanını okuyorum. Orada da aslında tam bu konuştuklarımızı anlatıyor. Yani işte modern insanın en başından beri konuştuğumuz bu her şeyle artık içinin tamamen boşaldığını ve hiçbir şey hissedemez hale geldiğini. Ve bu nedenle aslında işte katarsis diyor ya Aristoteles Poetika kitabında. Yani aslında senin bir filmi sevmenin sebebi ya da bu maç da olabilir. Bir şey birikiyor, birikiyor, birikiyor. En sonunda da bir duygusal boşanma yaşıyorsun. İşte o Good Will Hunting filmindeki, Can Dostum'daki gibi yani. O karakterle beraber sen de belli bir noktaya geliyorsun. Sonra senin de aslında duyguların boşalıyor. Hı-hı. Ama aslında sen izlerken sadece izlemiyorsun. Kendi içinde tuttuğun duygular da o yüzeye çıkıp boşalıyor. Ya da işte maç izliyorsun mesela. Hadi gol oldu mu olmadı mı bilmem ne. Ondan sonra gol olunca bir anda hayvanlar gibi seviniyorsun. İnsanlar bunu seviyor çünkü kendi hayatında böyle bir heyecan yok. Kendi hayatında herhangi bir heyecan yok adamın. Senin benim hayatımda mesela ne olsa İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde o Snyder'in Juventus'a attığı gole sevindiğim gibi sevinebilirim şu anda.
Evet.
İnsan onu istiyor. Bir şey hissetmek istiyor. O yüzden de o duyguların aracı o işte şey oluyor. Yani sen maço bir herifsen maç izliyorsun. İşte ev hanımıysan pembe dizi izleyip hüngür hüngür ağlıyorsun. Yani o kendi hayatındaki boşluğu artık onlarla, oradaki duygularla doldurmaya başlıyorsun. Bu da üzücü.
Üzücü ve gerçek.
Bir de buna üzüldük.
Ya kendini popüler kültüre veya böyle o akışa bıraktığın zaman yolun sonu çok büyük ihtimalle çok da iyi bir yere çıkmıyor yani. Ama mesela şey gibi bir şey var, o çok hoşuma gitti. Mesela atıyorum Michael Jackson ya da mesela Queen ilk başta popüler kültürdü. Baktığın zaman tam popüler kültürün tanımıydı hatta dünyada yani. Ama sonra klasikleşti. Şimdi de yüksek kültüre ait oldu farkındaysan.
Yani hala popüler ama, kültür ya.
Ya aslında mesela zaten Queen çok popüler kültür. Mesela
kültür değil, bir film, şey kalmadı artık. Her şey popüler kadar kültür gibi.
Queen yüksek kültürdü. Mesela Queen dinleyen insanlar eski zamandan gelen, aynı o eski zamanlardaki yüksek mevkideki aileler gibi klasik müzik dinliyormuş gibi Queen bilen dinleyen insanlardı. Filmden sonra herkes böyle mama falan diye gezmeye başladı.
Ha tabii canım, o öyle yani.
Ya popüler kültür kesinlikle faydalı da olabilir.
Nasıl olabilir? Da. Girme oralara ya. Toparla artık şu konuyu.
Hayır, dünyayı
kullan popüler, şu kireç önleyiciyi.
Ya popüler kültür dediğin şey gidip senin şu anda bir Çinliyle anında muhabbet edebilmeni de sağlıyor ya baktığın zaman. Ortak bir konum var artık yani. Mesela bunlar 50 sene önce bir Çinliyle ne konuşacaksın? En kötü çekik göz şakası falan yapardık Türk olduğumuz için.
Ya evet, aslında
kendini bırakırsan çok da iyi bir yere gitmiyor yani. Yani
bariyerlerin erimesi için güzel bir yerde ama bir anda da yani
İşte zaten bu kullanılıp bu kadar çok şey satılıyor zaten.
Evet, bunun ne amaçla kullanıldığını unutmamak lazım.
Evet. Okey millet. Böyle bitirsek ya.
Bu haftalık fıkramızın da sonuna geldik.
Evet millet. Umarız bir şeyleri kafanızda açıp bir şeyleri kapatabilmişizdir.
Bizden
falan filan.
Kadar.
Aynen, biz kaçar.
O zaman haftaya kadar
görüşmemek üzere.
Hoşça kalın.
Bay bay.